Ayrım 8. Karanlık Zamanların Şarkısı. Güney Gönenç. Sayfa 83. 2. Bölüm. 50'li Yıllar. Nazi felsefeciler geçit resminde. Araştırmacı Medya Göbenli şöyle yazıyor. Frike gibi Nazi yanlısı hocaların Türkiye'ye getirilmeleri hakkında şu ana kadar rastladığım tek Türkçe satır Zehra İpşiroğlu'na aittir. Göbenli o tek Türkçe satırı alıntılıyor. 50'li yıllarda da üniversiteye gelen yabancılar olmuş ve bunlar bildiğim kadarıyla Hitler Almanyası'ndan kaçan ya da faşizme karşı olanlar değil, tersine Nazi Almanyası'yla uyum sağlamış olanlar. Örneğin Alman filolojisinde Germanist Fricke ja da felsefede Heimsoth, Rothacker, Joachim Ritter filan. Kitabın bu bölümü İpşiroğlu'nun satırlarına birkaç satır daha eklemek amacıyla kaleme alındı. Felsefecilerle başlayalım. Hitler iktidara geldiğinde Almanya'nın 23 üniversitesinde 214 felsefeci öğretim üyesi vardı. Nazi döneminde bu hocaların 40'ı, %19, ırksal nedenlerle ya da siyasal görüşlerinden dolayı Almanya'dan kaçarak başka ülkelere göç etmek durumunda kalmıştır. Buna karşılık Nazi Partisi'ne üye olanların sayısı 78'dir, %36. Bu gruptaki felsefecilerin başında 1 Mayıs 1933'te Nazi Partisi'ne üye olan ve Nazi Devleti'nin çöküşüne kadar üye kalan Heidegger yer alır. Hitler'in nutuklarını kaleme alan üniformalı SA ve SS birliklerine düzenli seminer veren, Hitler'e Führer'im siz bizim insanlığımızın ihtiyaç duyduğu kurtarıcısınız diye mektup yazan, Nazizmi protesto amacıyla istifa eden rektörün yerine oy birliğiyle Freiburg Üniversitesi rektörü seçilen, 27 Mayıs 1933'te yaptığı, Nazi partisini övüp yücelten rektörlük konuşmasıyla tarihe geçen Pierre Bourdieu'nun deyişiyle, Nazizm ile rejimin felsefe führeri olma fırsatına erişen Heidegger. 50'li yıllarda ülkemize davet edilen felsefeciler Joachim Ritter, Heinz Heimsoth, Arnold Gehlen ve Erich Rothacker de bu gruptadır. Partiye üye olmayan ama partinin yan kuruluşlarına, örneğin Ulusal Sosyalist Öğretmenler Birliği, üye olanların sayısı 37'dir, %17. Üyeliği bulunmayan ama Kasım 1933'te Hitler'e ve Nazizme bağlılık bildirgesini imzalayanlar da ayrı bir kategori olarak hesaba katılabilirler. Sonradan sosyolojiye yönelecek olan Hans Freyer bu son kategoride yer alan felsefecilerden biridir. Doktorasını 1911'de alan Freyer, 1922'de Kiel'de profesör olmuş, 1925'te Leipzig'e geçmiştir. Leipzig Üniversitesi'nde sosyoloji bölümünü kurmuş ve 1948'e kadar bu bölümün yöneticisi olarak görev yapmıştır. 1933'te Alman Sosyoloji Birliği'nin Hitler karşıtı olan başkanı Ferdinand Tönnies'i başkanlıktan ayrılmaya zorlayarak onun yerine kendisi geçmiş ama Nazilerin elinde oyuncak olacağını anlayınca bir yıl sonra birliğin çalışmalarını durdurmuştur. Savaştan sonra Sovyet işgal bölgesinde kalan Leipzig'te tutunamamış, 1948'de üniversiteden ayrılmıştır. 1953'te kısa bir süre Münster Üniversitesi'nde çalışan Freyer, 1954'te çağrı üzerine geldiği Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde ve Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nde felsefe tarihi ve sosyoloji dersleri vermiş, ayrıca Sosyoloji Enstitüsü'nün kurulmasına ön ayak olmuştur. Freyer İstanbul'da da konferanslar vermiştir. Türkçe'ye çevrilen yapıtları arasında Sosyolojiye Giriş, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi yayını 1957-1963, İçtimai Nazeriyeler Tarihi, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi 1960-1968, İndüstri Çağı, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Konferansları Dizisi 3, 1954. Din Sosyolojisi Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 1964 sayılabilir. Freyer'in felsefe alanında adı yeni Hegelciler ve manevi bilimleri, tim bilimleri geliştirmeye çalışanlar arasında geçer. 1931'de yayımladığı Die Revolution von Recht, Sağdan Devrim başlıklı makalesinde özgürlükler konusunu ele almakta ve insanların ancak bir ortak iradenin parçası olmakla özgür olabileceğini, kişisel özgürlüklerin topluluğun çıkarları doğrultusunda sınırlandırılması gerektiğini savunmaktaydı. Freyer'in oluşturduğu ve tarihe ağırlık tanıyan sosyoloji akımı Leipzig Okulu olarak anıla gelmiştir. Joachim Ritter, Rothacker, Heimsoth ve Heidegger gibi hocaların yanında felsefe, teoloji ve tarih okudu. 1925'te Ernst Cassirer'in danışmanlığında doktora yaptı. Adı neokonservatif tarihçiler arasında anılıyor. Nazi Partisi'nin NSDAP kayıtlı üyesiydi. Nazi Partisi üyesi, Heidegger'in öğrencisi ve izleyicisi, Hitler Almanyası'nda el üstünde tutulmuş olan Joachim Ritter'in İkinci Dünya Savaşı öncesinde Almanya'da yükselen faşizmden kaçarak Türkiye'ye geldiği yolunda bilgiler içeren kaynaklara rastlamak olanaklı. Buna karşılık Nazi felsefesine önemli bir katkısının bulunmadığı söylenebilir. Savaştan sonra 1946'da Münster Üniversitesi'nde profesörlüğe getirilen Ritter, 1953'te geldiği İstanbul Üniversitesi'nde 2 yıl kaldı. Ülkemizde varoluşçuluğun tanınmasında pay sahibidir. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nin konferanslar dizisinde 1954'te yayımlanmış olan Varoluş Felsefesi üzerine adlı kitapçığın çevirmeni Hüseyin Batuhan'dır. Bedia Akarsu, Von Aster ile sürdürmekte olduğu doktora çalışmasını hocasının beklenmedik ölümü üzerine Ritter ile tamamlamak zorunda kalmıştır. 1955. Ritter'in yetişmesine yardımcı olduğu öğrencilere ilişkin başkaca bir bilgiye rastlayamadık. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nin 12 yıllık felsefe hocası Ernst von Aster 1948'de aniden öldü. Von Aster, Gießen Üniversitesi'nden 1933'te atılmış ve Stockholm'de 3 yıl çalıştıktan sonra İstanbul'a gelmişti. Yaşam boyunca sosyal demokrat görüşe bağlı kalmış olan von Aster, Nazilerin ırksal nedenlerle değil de dünya görüşü nedeniyle görevinden uzaklaştırdığı bilim adamlarından biriydi. Birçok felsefecimizin yetişmesinde önemli katkısı vardır. Bunlar arasında Bedia Akarsu, Nermi Uygur, İsmail Tunalı, Hüseyin Batuhan, Sabri Özbaydar, Cavit Orhan Tütengil ve Kamuran Biran sayılabilir. Üniversitenin Felsefe Arkivi dergisini de o kurmuştur. Onun ölümüyle ortaya çıkan büyük boşluğu doldurmak amacıyla Almanya'dan Hans Heimsoth davet edildi. Heimsoth, doktorasını Marburg Üniversitesi'nde yapmış, 1921'de Marburg, 1923'te Königsberg ve 1931'de Köln'de profesör ve ordinarius profesör olarak görev almıştı. İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümünün A sitesinde Heimsoth'un davet edilmek üzere nasıl seçildiğinin öyküsü uzun uzun anlatılıyor. Önce 14 isim belirlenmiş, sonra sayı 4'e indirilmiş. Bu 4 kişiyle yapılan kaç lira ücret verileceğine ve sözleşme süresine ilişkin yazışmalar sonucunda en çok yayını olduğu anlaşılan Heimsoth'un üzerinde karar kılınmış. Bu açıklamada Heimsoth'un davet edilmesi kararının Cumhurbaşkanı İsmet İnönü Başkanlığı'nda toplanan Bakanlar Kurulu'nca 27 Ekim 1949 günlü toplantıda kabul edildiği özenle belirtiliyor. Bu sitede Heimsoth'un İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümünde gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında ise tek bir bilgi var. Profesör 1951'de Muallimler Birliği'nin düzenlediği Mısır gezisine katılmış. Buna karşılık Heimsoth 1952'de Tarsus vapuru ile Türkiye'den ayrılırken onu rıhtımda kimlerin uğurlamış olduğuna isim isim sayılarak yer veriliyor. Heimsoth'un derslerini Türkçe'ye Macit Gökberk, Takiyettin Mengüşoğlu ve Nermi Uygur çeviriyordu. Nermi Uygur doktorasını Wilhelm Dilthey'e göre konuca temellenmesi bakımından Manevi Bilimler Öbeği'nin meydana getirdiği bilim bağlamı başlıklı tezi ile Heimsoth'un danışmanlığında yapmıştır. Heimsoth'un İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi tarafından yayımlanmış olan kitaplarını şöyle sıralayabiliriz. Felsefenin Temel Disiplinleri 1952, Ahlak Denen Bilmece 1957, Immanuel Kant'ın Felsefesi 1967. Heimsoeth, Nazi Partisi'nin NSDAP kayıtlı üyesiydi. Arnold Gehlen, İstanbul Üniversitesi'ne konferansçı olarak davet edilen bir felsefeci. Tutucu felsefenin önde gelen ve etkili temsilcilerinden biri. Hans Freyer'in başını çektiği Leipzig okuluna mensup bir felsefeci olarak parlak bir mesleki yaşamı var. 1933'te Nazi Partisi'ne üye oldu. Öğretim üyeliğinden atıldıktan sonra ABD'ye sığınmacı olarak gitmek zorunda kalan ünlü teoloji profesörü Paul Tillich'in Frankfurt Üniversitesi'ndeki kürsüsü Gehlen'e verildi. Gehlen daha sonra Königsberg 1938 ve Viyana 1940 üniversitelerinde çalışmıştır. 1943'te askere çağrılıp savaşa katılan Gehlen, Nazi devletinin çökmesinden sonra uygulanan Nazilikten arındırma işlemi ardından Speyer Yönetim Yüksekokulu'nda ve Aachen Teknoloji Üniversitesi'nde 1962-69 çalışmıştır. Gehlen çağrılı olarak geldiği İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde 8 konferans verdi 1954. Bu konferanslar İnsan Nereden Geliyor? İnsanın Biricikliği, Eylem ve Zeka, İçgüdüler, Dil ve İdrak, Kültür, Teknik, Hayat Standardı ve Medeniyet başlıkları altında verilmiş ve Bedia Akarsu tarafından Türkçe'ye çevrilmiştir. Bu konferans dizisi aynı yıl İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi yayınları arasında İnsan adıyla yayımlanmıştır. Gehlen felsefi metodolojisinde doğa bilimlerinin materyalizme götüren deneysel yöntemlerine ve anlamaya dayalı Gestaltwissenschaften düsturunu heterojen olgular karşısında standart yanıtlar verdiklerinden ötürü reddeder. Gehlen'e göre felsefenin yöntemi sezgisel ya da sosyokültürel olguların önemini yorumlayan fenomenolojik bir yönteme dayanmalıdır. İstanbul Üniversitesi'ne konferans vermek üzere çağrılan bir başka felsefeci de Erich Rothacker. 1951'de geldi ve 5 konferans verdi. Bu konferans dizisi İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi tarafından Tarihte Gelişme ve Krizler adıyla iki dilli olarak yayımlanmıştır. 1955. Rothacker'in Türkçe yayımlanan bir başka yapıtı da Tarihselcilik Sorunu adını taşıyor. 1995. İstanbul Üniversitesi'nde uzunca bir süre kaldığı biliniyor. Rothacker, Tübingen'den doktorasını aldıktan sonra Heidelberg ve Bonn'da öğretim üyesi olarak görev yaptı. Bonn Üniversitesi'nin yönetiminde bulundu. Nazi partisiyle işbirliği içinde olduğu için savaştan sonra ayrılmak zorunda kaldığı profesörlüğe dönmesine 1947'de izin verildi ve 1956 yılında emekli oluncaya değin bu görevi sürdürdü. Wilhelm Dilthey'in öncülüğünü yaptı. Bu nedenle de Dilthey Ekolü adı verilen ve bilimleri, doğa bilimleri ve manevi bilimler, tim bilimleri ya da kültür bilimleri olarak ikiye ayıran idealist ekolün tez öğrencisi Jürgen Habermas ile birlikte ileri gelen felsefecilerinden biridir. Rothacker, 29 Temmuz 1932'de 51 öğretim üyesinin seçimler öncesinde Hitler'e destek olmak için yayımladıkları bildirinin imzacılarından biridir. 1932'de Ulusal Sosyalist Öğretmenler Birliği'ne NSLB katılan Rothacker, 1 Mayıs 1933'te Nazi Partisi'ne NSDAP üye oldu. Halkı Aydınlatma ve Propaganda Bakanı Goebbels'in yakın arkadaşıydı. Bu bakanlıktaki Halk Eğitimi Bölümü Başkanlığı'nın yanı sıra kitap yakma törenlerinde öğrenci grupları ile ilişkileri yürüten bölümünde başkanı olarak çalıştı. Biyoloji dışı bir ırk kavramını savunduğu, kişinin iradesi ve yaşama biçimi ile ırkını aşmasının mümkün olabileceğini ileri sürdüğü göz önüne alınarak ırk kavramını tahrif etmekle suçlanıp Nazi güvenlik güçlerince kısa sürede içeri alındıysa da Nazi yandaşı görüşlerini özellikle de Yahudiliğe ilişkin olanları savunmayı sürdürdü. Mart 1934'te kaleme aldığı bir yazıda Yahudilere karşı yürütülen eylemlere tümüyle katılıyorum diye yazmıştı. Bu tutumunu ve Nazi Partisi'nin aktif üyeliğini Nazi Devleti'nin 1945'te çökmesine kadar sürdürmüştür. Bir hekim, Max Clara, Almanya'nın ileri gelen anatomistlerinden Profesör Hermann Voss, günlüğüne aynen şöyle not düşmüş. Başardık. Genel kurul toplantısı sonuçlandı. Artık yönetim kurulunda Nazi Partisi'nden iki kişi var. Pernekov'un yanı sıra bu sefer Clara'yı da seçtirdik. Voss'un sözünü ettiği toplantı Alman Anatomi Derneği'nin 28 Ağustos 1938 günlü genel kurulu. Anatomi Derneği'nin yönetimine seçilen ikinci Nazi olan Max Clara sonradan derneğin başkanlığına gelecektir. Avusturyalı bir hekim, Leipzig Üniversitesi'nde Dozenten Führer, Nazi devleti her üniversitede güvenilir bir Nazi'yi hocabaşı olarak çevirebileceğimiz bu ünvanla bir tür parti komiseri olarak görevlendiriyordu. Yapılmış. 1935'te Leipzig'ten Münih Üniversitesi'ne profesör olarak atanmasını Dr. Max de Krinis'e borçlu. Krinis hem Nazi Partisi hem de SS üyesi, ayrıca Himmler'in danışmanı, Nazi devletinin çökmesi üzerine 1 Mayıs 1945'te Hitler'in intiharından bir gün sonra tüm aile bireylerini öldürüp intihar edecek olan ünlü soy arıtımcı psikiyatrist. Burada soy arıtımcı sözcüğü, özürlü çocukların ve kişilerin öldürülerek yok edilmesi programına katılan ve öldürülecekleri belirleyen anlamında kullanılmıştır. Hitler'in 1939 tarihli emirnamesiyle başlatılan bu programda 200 binden fazla insan yok edilmiştir. Clara Münih'te hızla yükselecek, 1942'de Anatomi Enstitüsü direktörlüğüne getirilecektir. Savaştan sonra 1945'te bütün görevlerine son verilmiş, yaşamını bir süre özel dersler vererek sürdürmüştür. Max Clara, Nazi Partisi'nin sadık bir üyesidir. Clara'nın Nazi döneminde tutuklular üzerinde tıbbi deneyler yaptığı da bilinmektedir. Clara 1941-42 Alman Üniversiteleri Merkez Kataloğu'nun editörlüğünü yapmış, kitabın ön sözünde şunu övünçle söyleyebiliriz ki Führer'in yüce amaçlarına ulaşmasında üniversiteler kendilerine düşeni başarıyla yerine getirmişlerdir diye yazmıştır. Widmann, savaş sonrasında Türkiye'ye çağrılan Clara türünden hocalar hakkında şöyle yazıyor. Bu yenilerin Hitler Almanyası zamanındaki mültecilerle Türkiye'de karşılaşmaları bazen hoş olmayan durumlar yaratmıştır. Maskar'ın anlattığına göre Chicago Medical School'a yaptığı bir ziyaret sırasında Alman sığınmacı Elias Clara hakkında şunu söylemiş. Türkler çok toleranslı insanlar. Bir taraftan Nazi Almanyası'ndan kaçan kişilere çalışma imkanları sağlarken, diğer taraftan da Clara gibi Nazi rejiminde anatominin temsilcisi olan kişilere üniversitelerinde yer verebiliyorlardı. Max Clara 1950'de İstanbul Üniversitesi'nin çağrısı üzerine geldiği tıp fakültesinde Histoloji Embriyoloji Enstitüsü yönetmenliğini üstlenecek. Yaşamının sonuna kadar 1966 İstanbul Üniversitesi'nde görev yapacaktır. Clara'nın yukarıda andığımız türden deneyler sonucunda bulduğu anlaşılan bronşçuk epiteli salgı çomak hücreleri onun adıyla Clara hücresi olarak anılmaktadır. Anatomi Derneği'nin 14-17 Mart 2008'de Innsbruck'ta yapılan 103. Genel Kurul toplantısında bu hücre türüne verilen adın bulunuşundaki süreçler göz önüne alınarak değiştirilmesi önerilmiştir. Kitap yakma kahramanı İstanbul'da. Zülal Kalkan Delen, Berlin'e gidip gördüğü ve kendisini çok etkileyen anıtı şöyle anlatıyor. Berlin'de adını August Bebel'den alan Bebel alanında yer alan akıl almaz derecede etkileyici bir anıt. Tarihin en büyük utançlarından biri olan kitap yakma törenlerini gelecek kuşaklara aktarıyor. Humboldt Üniversitesi de bu alanda yer alıyor. Bu üniversitenin öğrencileri her yıl 10 Mayıs'ta bu utancı anımsatmak için bir kitap şöleni düzenliyorlar. Herkes istediği kitabı alsın okusun diye. Kitap yakma dönemi Hitler'in 30 Ocak 1933'te iktidara gelmesinden 3 ay sonra başlatıldı. Kısa bir süre sonra sıra elbet insan yakmaya da gelecektir. Heinrich Heine daha 1821'de söylemişti. Kitap yakarak başlayanlar sonunda insan yakarlar. Yakılacak kitaplar günlerce öncesinden başlanarak kütüphanelerden, kitapçı dükkanlarından ve evlerden toplanıyor. Yakma ayininin yapılacağı gün olan 10 Mayıs 1933'te kamyonlarla, kimi kentlerde öküz arabalarıyla kentin en büyük alanına getiriliyordu. Berlin'deki tören gecesinde yakılan kitap sayısı 25 bin dolayındadır. Ellerinde meşalelerle tören alanına giren öğrenciler, parti büyükleri, SA'lar, Sturmabteilung, fırtına birlikleri, kahverengi gömlekliler, SS'ler, Schutzstaffel, koruma müfrezeleri ve halk kitapların odun yığınları üstüne tepeleme atılışını coşku içinde izliyordu. Hem SA hem de SS örgütlerinin İstanbul'da şubeleri bulunduğu bilinmektedir. Kitaplar ateşe verilirken SA ve SS bandoları halk şarkıları ve marşlar çalıyor, koro hamasi marşlar seslendiriyordu. Bunlar arasında Silaha Sarıl Halkım marşının özel bir yeri vardı. Yıllar var ki halkımız kandırıldı, ezildi. Hep vatan hainleri, Yahudiler kazandı. Şimdi halkın bağrından çıkan yüce önder var. Bizlere umut veren, Almanya'yı yücelten. Silaha sarıl halkım, silaha. Hitler için. Özgürlük, iş ve ekmek için silaha sarıl. Uyan artık Almanya. Yahudilere ölüm. Silaha sarıl halkım, silaha sarıl halkım. Alandaki coşku Horst Wessel marşı ile doruk noktasına ulaşıyordu. Bu marşın adı 1930'da bir çatışmada ölen Nazi gazeteci Horst Wessel'den geliyordu. Wessel bu marşın söz yazarıydı. Nazi Partisi'nin marşı iken 1933'te Almanya'nın ulusal marşı olarak mevcut ulusal marş Deutschland über alles'in yanı sıra resmen kabul edilmişti. Bu marş İngiliz, Fransız milis ve İspanyol falanj faşist partilerinin de marşı olarak kabul edilmişti. Fırtına birlikleri sert adımlarla yürüyor. Bu gelenler kahverengi gömlekliler, yol açın. İşte doğdu ekmeğin ve özgürlüğün güneşi. İşte işte gamalı haç, milyonların umudu. Yoklama var, haydi yazıl, son savaşa hazır ol. Baş bu Hitler'in bayrağı siperlerden yükselsin. Bayrağı yükseltelim, sıklaştırın safları. Bayrağı yükseltelim, yükseltelim bayrağı. Sıra kitapları ateşe vermeye geldiğinde kitapları konularına göre ayırdıkları 9 grubun her biri için seçilmiş bir öğrenci, elinde o gruptan birkaç simge kitapla kürsüye çıkıyor, coşturucu birkaç kısa tümceyi haykırarak elindeki kitapları törensel bir biçimde ateşe atıyordu. Yakılacak kitaplar listesi üzerinde yürütülen araştırmalara göre listedeki toplam kitap sayısı 250 dolayındadır. Bu listede yapıtları yer alan yazarlar arasında şu isimler de var. Marx, Engels, Lenin, Rosa Luxemburg, Lev Trotsky, Brecht, Gorki, Kafka, Hemingway, Zweig, Remarque, Hašek, Dos Passos, André Gide, Ehrenburg, Jack London, Upton Sinclair, John Reed, Anna Chekhov ve Simon Freud. Birinci temsilci şöyle diyordu. Sınıf savaşımına karşıyız, materyalizme karşıyız, halkçılıktan ve idealizmden yanayız. Ve işte Marx'ın ve Kautsky'nin yapıtlarını ateşe atıyorum. İkinci temsilci, gerilemeye, yozlaşmaya, çürümeye hayır, ahlaklı yaşama evet, ailede ve devlet yönetiminde disipline evet. İşte Heinrich Mann'ın, Ernst Glaser'in, Erich Kästner'in, kitaplarını ateşe atıyorum diye haykırıyor, kitapları alevlerin bağrına fırlatıyordu. Erich Kästner, Berlin'deki törende tesadüfen bulunmuş ve kendi kitaplarının yakılmasını izlemiştir. Dördüncü sıradaki temsilci şöyle bağırıyordu. Bilinçaltının dürtülerin abartılmasına hayır, ruhun yakıcı analizlere konu edilmesine hayır, insan ruhunun yüceliğine evet, İşte Simon Freud'un kitaplarını ateşe atıyorum. Yedinci genç haykırıyordu. Edebiyatı alet ederek savaştaki yiğit askerlerimize ihanet edenlere lanet. Halkın gerçekler yönünde eğitilmesine evet. İşte Erich Maria Remarque'ın kitapları. Hepsi yansın alevlerde. Ve tören böylece sürüp gidiyordu. Törenin başında Nazi Partisi'nin ileri gelen bir ismi söz alarak bir sunuş konuşması yapıyordu. Berlin'deki konuşmacı bizzat Goebbels'ti. Halkı Aydınlatma ve Propaganda Bakanı Goebbels, Bonn'daki kalabalığa Hitler'in Kültür Eğitim Bakanı Bernhard Rust hitap etmişti. Bernhard Rust, mahkumlar üzerinde tıbbi deneyler yürütmekte görevli araştırma kurumunun başkanı olarak da hizmet vermişti. Nazi devletinin çökmesinin ardından Birleşmiş Milletler Savaş Suçları Komisyonu'nca mahkumlar üzerinde tıbbi deneyler yaptırma suçundan gıyaben hüküm giymiş ancak 8 Mayıs 1945'te intihar etmiş olduğu sonradan anlaşılmıştır. Goebbels ise 1 Mayıs 1945'te 6 çocuğunu morfin iğnesi yapıp siyanür vererek öldürdükten sonra eşiyle birlikte intihar etmiştir. Göttingen'de Adolf Hitler Meydanı'nda yapılan ayinde ise baş konuşmacı Gerhard Frick adında bir edebiyat tarihi doçentiydi. Kürsüye cübbesiyle çıkmıştı. Frick'e 1919'da henüz lise son sınıf öğrencisiyken Freikorps'a katılmıştı. Bu sözcüğü Türkçe'ye bağımsız çete ya da gönüllü müfreze biçiminde çevirebiliriz. Özellikle komünistlere karşı devlet eliyle örgütlenen yasa dışı ve düzensiz silahlı birlikler anlamına geliyordu. Freikorps, Nazi Partisi ile paralel hareket etmiştir. Spartakist önderler Liebknecht ve Rosa Luxemburg'u 15 Ocak 1919'da pusuya düşürüp öldüren, Bavyera Sovyet Cumhuriyeti'ni deviren bu örgüttür. Onu 1 Mayıs 1933'te Nazi Partisi üyesi olarak görüyoruz. Aynı yıl Nazi öğretim üyelerinin imzaladıkları Hitler'e ve Ulusal Sosyalist Devlete bağlılık bildirgesini imzalayanlar arasındadır. Kitap yakma ayinindeki ateşli konuşmasında şunları söylüyordu. Bugün burada bulunuşumun anlamını derinden hissediyorum. Ulusumuzun tinsel yaşamını boğmaya çalışmış olan pisliği ve süprüntüleri yok etmek için bugün bütün üniversite kentlerinde alevler yükseliyor. Doçentliğini 1931'de almış olan Frick'e 1934'te profesörlüğe, ardından ordinarius profesörlüğe yükseltilecek, 1941'de Nazi propagandası amaçlı Von Deutscher Art in Sprache und Dichtung, Dilde ve Edebiyatta Alman Sanatı başlıklı 5 ciltlik yapıtını yayımlayacaktır. Savaştan sonra siyasi aklama komiserliğinden Nazi döneminde yalnızca sempatizan olduğu kararını çıkartabilmiş olsa da Tübingen Üniversitesi'nde umduğu kadroyu alamayan Frick'e hiç ummadığı bir yerden özel bir çağrı gelecektir. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'ndan. Kürsüyü ve dil eğitimini geliştirmek için yeni bir yabancı hoca arayışına girişilmiştir. Fakülte meclisi önerilen adaylardan Gerhard Fricke'yi Alman Dili ve Edebiyatı Profesörlüğüne ve Yabancı Diller Okulu Almanca uzmanlığına uygun görmüştür. Araştırmacı Feyza Günergün böyle özetliyor Fricke'nin 1950'de İstanbul Üniversitesi'nde profesörlüğe getirilişini. Frick'e 1950 yılı başında İstanbul'a gelecek, sözleşmesi peş peşe uzatılarak 1960'a kadar bu görevi sürdürecektir. Ülkesine döndükten sonra da konuk öğretim üyesi olarak sık sık neredeyse her yıl Türkiye'ye gelecektir. 1965'te Köln'de öğrenciler önünde bir özür dileme konuşması yapmış, 1966'da emeritus sıfatı verilmeksizin 1945'ten sayılmak üzere emekliye sevk edilmiştir. İstanbul Üniversitesi Romanoloji Bölümü Hitler'den kaçan profesörlerden Leo Spitzer tarafından kurulmuştu. 1933'te göreve başlayan Spitzer sözleşmesi henüz bitmeden 1936'da karşılaştığı zorlukları dile getiren bir bildiri yayımlayarak ayrıldı. ABD'ye John Hopkins Üniversitesi'ne gitti. Spitzer'in Almanya'dan gelmelerine aracı olduğu 12 dolayında değerli dil bilimci uzun yıllar Türkiye'de görev yaptılar. Spitzer'in ayrılmasından sonra Almanya'dan Erich Auerbach davet edildi. Auerbach, 1947'de ABD'ye gidişine kadar İstanbul'da kaldı. Mimesis adlı ünlü yapıtını İstanbul'da yazdı. Sonradan ünlenecek birçok öğrenci yetiştirdi. Kendisi de filolog olan araştırmacı Medya Göbenli, Spitzer ve Auerbach'ın ayrılmasından sonra Frike'nin çağrılmasının sonuçları üzerinde şöyle yazıyor. İstanbul'da Spitzer'in öğrencilerinin kurduğu Alman filolojisi insancıl ve evrensel bir dünya edebiyatından yola çıkmaktaydı. Frike'nin 1950-1960'da İstanbul Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı bölümüne getirilmesi, bu bölüm için büyük talihsizlik olmakla beraber aynı zamanda onarılması güç bir tahribat da yaratmıştır. Spitzer ve Auerbach'ın yerleştirdiği hümanist edebiyat ve bilim tarihi geleneğinin yok edildiğini söylemek ister, Frike'nin uygulayıcısı olduğu içkin yöntem ve hermenötik yoluyla olsun, isterse de Frike'nin dünya görüşünün dolaylı dolaysız etkisiyle yanlış olmayacaktır. Yeri gelmişken ekleyelim, Spitzer ve Auerbach'ın yetiştirdiği üç değerli bilim insanı, 1960 darbesinin ardından çıkarılan 147'ler yasası ile üniversitedeki görevlerinden atıldılar. Süheyla Bayrav, Mina Urgan ve Sabahattin Eyüboğlu, Auerbach'ın yanında yetişenler arasında yer alan ve daha önce adlarını andığımız iki değerli bilim insanı, Azza Erhat ve Güzin Dino da Ankara Üniversitesi'nde kaybedilenler arasındaydı. Bu konuyu üç şiirle kapatalım. İlkin Erich Kästner'den Politika Dışındakileri Kutlama, çeviren Behçet Necatigil. Ardından Bertolt Brecht'ten Kitaplar Yakılıyor, çevirenler Akadir ve Asım Bezirci. Ve son olarak Brecht'in Schweig Hitler'e Karşı adlı oyunundan Horst Wessel, Marşı Yeni Bir Güfteyle, Türkçesi Can Yücel. Politika dışındakileri kutlama. Ne çıktı ne de çıkar sesiniz. Diledikleri gibi yapsınlar dersiniz. Olur mu devletin işine karışmak? Siz oturun, bekleyin o kadar. Sanki bir dişçidir başucunuzda kader. Sizin ödeviniz de ağzınızı açmak. Kitaplar yakılıyor. Buyurunca Hitler Hazretleri, zararlı fikirlerle dolu kitapların yakılmasını halkın önünde alanlarda, öküzler odun yığınlarına araba araba kitap taşıdı. Gözden düşmüş şairlerden biri, hem de en iyilerinden biri, şöyle bir göz gezdirdi yakılacak kitaplar listesine. Gitti aklı başından, unutulmuştu kendi adı. Hemen seyirtti çalışma odasına, sanki öfkesinden kanatlanmıştı. O saat bir mektup yazdı zorbalara. Benimkileri de yakın dedi. Benimkileri de. Yapamazsınız bana bu kötülüğü. Kenarda bırakamazsınız beni. Ben de hep gerçeği söylemedim mi kitaplarımda? Neden davranırsınız bana yalancıymışım gibi? Canı gönülden istiyorum işte. Yakın benimkileri de. Horst Wessel Marşı Yeni Bir Güfteyle. Davul sesine inekler koşturup gelecekler. Davula gerilmeye postların verecekler. Gözler ileri, başlar yukarı, dinleyin hep baş kasapları. Yiğitler ki mezbahalarda örnektir bize musakkaları. Uzatmışlar ellerin iyi görsünler için. Kandan başka yok, kandan avcunda çaresizin. Gözler ileri, başlar yukarı, dinleyin hep baş kasapları. Yiğitler ki mezbahalarda örnektir bize musakkaları. Karadır, haçtır sancakta, çok kanlı bir alıklıkta. Ölecek nefercikler, sefer ve hazer olda. Gözler ileri, başlar yukarı, dinleyin hep baş kasapları. Yiğitler ki mezbahalarda örnektir bize musakkaları. 8. ayrımın sonu, sayfa 99.